Bu şekilde söylenen bir şey gerçekleşmeliydi. Israr etmeyen kadın masaları düzeltirken salonda gidip gelen kocası ekledi. 1500 frank borcum var. Şöminenin kenarına gidip ayaklarını sıcak küllere doğru uzattıktan sonra düşüncelere daldı. Ah şu işe bak diye karşılık verdi kadın. Bugün kuzeti kapı dışarı edeceğimi unutmadın değil mi? O canavar bebeğiyle yüreğimi kemiriyor. Onu bir gün daha evde tutmaktansa 18. Louis ile evlenmeyi tercih ederim. Pipasını yakan Tenager bir duman çektikten sonra ''Hesabı adama verirsin.'' dedi. Ardından dışarı çıktı. O salondan çıkar çıkmaz yolcu içeri girdi. Tenayder hemen yarı açık kapının arkasına kendisini sadece karısının görebileceği bir yere gizlendi. Sarı adamın elinde bohçası ve bastonu vardı. ''Ne kadar erken kalktınız?'' dedim adam. ''Yoksa Monsieur hanımızdan ayrılıyor mu?'' Böyle konuşurken elindeki hesap kağıdını canı sıkkın bir halde çeviriyor, üzerinde tırnaklarıyla kırışıklıklar oluşturuyordu. Sert yüzünde hiç alışık olmadığı çekingen ve tedirgin bir ifade vardı. Oldukça yoksul görünen bir adama böyle bir hesabı vermenin hiç de kolay olmadığını düşünüyordu. Dalgın görünen yabancı, ''Evet madam, gidiyorum.'' dedi. Monsieur'ün Montfermeil'de yapacak işleri yok muydu? ''Hayır, buradan geçiyordum. Hepsi bu.'' ''Madam, borcum ne kadar?'' Thénardier hiçbir şey söylemeden hesabı uzattı. Adam kağıdı açıp baktı ama dikkati başka yerdeydi. ''Madam, Montfermeil'de işler nasıl gidiyor?'' ''Şöyle böyle Monsieur'' diye karşılık verdi adamın hiçbir tepki vermediğini görerek afallayan adam. Hazin ve dokunaklı bir ses tonuyla devam etti. ''Ah Monsieur, hayat koşulları zorlaştı. Üstelik bu bölgede çok az burjuva yaşıyor. Gördüğünüz gibi küçücük bir yer. Arada bir Monsieur gibi cömert ve zengin yolcular uğramasa halimiz haraptı. Çok masrafımız var. Bakın, o küçük kız bize çok pahalıya mal oluyor.'' ''Hangi küçük kız?'' ''Bildiğiniz küçük kız, Kuzet. Burada ona herkes çayır kuşu der.'' ''Öyle mi?'' dedi adam. ''Taktıkları lakaba baksanıza, bu köylüler çok ahmak. Çayır kuşundan çok yarasaya benziyor. Görüyorsunuz Monsieur, kimseden merhamet beklemiyoruz. Ama kimseye de merhamet edemeyiz. Hiçbir şey kazanmıyoruz ve çok borcumuz var. Gelir vergisi, kira, kapı, pencere vergisi. Monsieur, yönetimin korkunç paralar istediğini bilir. Üstelik kızlarım var, başkalarının çocuğunu besleyemem.'' Adam kayıtsızlığını belli etmeye çalışan ama hafifçe titreyen bir sesle sordu. ''Birisi sizi ondan kurtarmak istese ne yapardınız?'' ''Kimden? Kuzetten mi?'' ''Evet.'' Meyhaneci kadının kırmızı ve hiddetli yüzü iğrenç bir ışıltıyla aydınlandı. ''Ah Monsieur, iyi yürekli Monsieur. Önü alın, götürün, üzerine şeker, mantar dökün, onu yiyin, için. O zaman sizi kutsal Meryem Ana ve cennetin tüm ermişleri kutsayacak.'' ''Kabul mü?'' ''Kabul. Onu götürüyor musunuz?'' ''Götürüyorum.'' ''Hemen mi?'' ''Hemen. Çocuğu çağırın.'' ''Kuzet!'' diye bağırdı Taylor. ''Bu arada,'' diye ekledi adam, ''hesabını ödeyeceğim. Ne kadar tuttu?'' Hesap kağıdını bir göz attığında şaşkının belli edercesine sordu. ''23 frank mı?'' Meyhaneci kadına bakıp tekrarladı. ''23 frank mı?'' İki kez tekrarlanan bu sözlerin arasında ünlem işaretini soru işaretinden ayıran ince bir vurgu farkı vardı. Bu şoku karşılayacak zamanı bulan Taylor kendinden emin bir şekilde cevap verdi. ''Elbette Monsieur, 23 frank.'' Yabancı masanın üzerine 5 tane 5 frank bıraktı. ''Gidip kızı getirin.'' dedi. O sırada salonun ortasına doğru ilerleyen Monsieur Tenizer, ''Monsieur'un borcu 26 santim.'' dedi. ''26 santim mi?'' diye bağırdı karısı. ''Oda için mi?'' ''Akşam yemeği için 6 santim.'' dedi Tenizer soğuk bir ifadeyle. ''Küçük kıza gelince, Monsieur ile bu konuyu konuşmam lazım. Bizi yalnız bırak.'' Yeteneğin beklenmeyen şimşeklerle gözleri kamaşan Tenizer, büyük aktörün sahnedeki yerini aldığını hissedip hiçbir şey söylemeden dışarı çıktı. Yalnız kaldıklarında yolcuya bir iskemle gösteren Taylor ayakta bekledi ve yüzünü saf, temiz bir ifade kapladı. ''Monsieur, size bu çocuğa hayranlık beslediğimi söyleyeceğim.'' Yabancı ona dik dik baktı. ''Hangi çocuğa?'' ''Ne garip, insan bağlanıyor. Tüm bu paranın ne önemi var? Franklarınızı geri alın. Bu çocuğa hayranım.'' ''Kim bu çocuk?'' ''Bizim küçük kuzetimiz. Onu bizden almak istemiyor musunuz?'' ''Tamam o zaman, siz nasıl dürüst bir adamsınız? Ben de açıkça konuşacağım.'' ''Bunu kabul edemem. Bu çocuğun eksikliğini hissedeceğim. Onu ilk gördüğümde küçücüktü. Bizi masrafa soktu, kusurları oldu. Zengin olmadığımız, sadece bir hastalığı için 400 franktan fazla ilaç parası harcadığım doğru. Ama ulu tanrı için bir şeyler yapmak gerekiyor. Ne babası ne annesi var. Onu ben yetiştirdim. Ekmeğimi onunla paylaştım. Gerçekten de bu çocuğa çok düşkünüm. Anlarsınız, insan birisine sevgiyle bağlanıyor. Ben de tam bir ahmağım. Ben doğru dürüst akıl yürütemiyorum. Onu, o küçük kızı seviyorum. Karım biraz fevri davranır ama o da kızı seviyor. O bizim çocuğumuz gibidir. Onun evde cıvıldamasına ihtiyacım var. Yabancı ona hala dik dik bakıyordu. Devam etti. Bağışlayın Mösyö, ama insan çocuğunu yoldan geçen birine vermez. Haksız mıyım? Üstelik zenginsiniz. Dürüst bir adama benziyorsunuz. Ama onun mutluluğu söz konusu olunca bir şeyleri bilmek gerek. Anlıyor musunuz? Kendimi feda edip onun gitmesine izin verdiğimi varsayalım. Onu yetiştiren babasının yanı başında olduğunu bilmesi için onu ara sıra ziyaret etmem gerek. Bu yüzden onun nereye gittiğini, ne yaptığını, kiminle yaşadığını bilmek isterim. Neticede mümkün olmayan şeyler vardır. İsminizi bile bilmiyorum. Onu götürmüş olsaydınız, çayır kuşu nerede, nereye uçup gitti diyecektim. En azından birkaç belge, bir kimlik görmek gerek. Adeta vicdanının derinlerine inen bakışlarını Tenayzire'ye dikmiş olan yabancı ciddi ve sert bir ses tonuyla cevap verdi. Böse Tenayzır, Paris'ten 5 fersa öteye gelmek için izin belgesi gerekmiyor. Kuzeti götüreceksem götürüyorum demektir. Hepsi bu. İsmimi, nerede yaşadığımı, onu nereye götüreceğimi bilmeyeceksiniz. Onun hayatı boyunca sizi bir daha görmesini istemiyorum. Ayağındaki zinciri kırıyorum ve çekip gidiyor. Bu işinize geliyor mu? Evet ya da hayır. Tanaydır tıpkı bazı belirtilerden karşılarında yüce bir tanrı olduğunu anlayan iblisler ve melekler gibi çok zorlu bir adamla yüz yüze geldiğini anladı. Net ve bilgece bir kavrayış çabukluğuyla bunu sezmişti. Dün arabacılarla içki içip piposunu tüttürürken, açık saçık şakalar yaparken, gece boyunca yabancıyı incelemiş, onu bir kedi gibi gözlemlerken bir matematikçi gibi sorgulamıştı. Onu içgüdüsel olarak kendi keyfi için izlemiş, birisi tarafından tutturulmuş bir muhbir gibi her davranışını gözlemlemişti. Sarı redingotlu adamın tek bir jestini, tek bir hareketini bile gözden kaçırmamış, bu meçhul adam Kuzey'de olan ilgisini kesin olarak belli etmeden önce bunu tahmin etmişti. Bu yaşlı adamın derin bakışlarının sürekli olarak çocuğun üzerinde yoğunlaştığını sezmişti. Bu ilginin kaynağı neydi? Bu adam kimin nesiydi? Kesesi o kadar doluyken giysileri neden bu kadar sefildi? Bunlar cevaplarını bulamadığı için kendisini öfkelendiren sorulardı. Tüm gece bunları düşünmüştü. Kuzey'in babası olamazdı. Acaba büyük babası mıydı? O halde neden kendini hemen tanıtmamıştı? İnsan bir hakka sahipse bunu kullanır. Bu adamın Kuzey üzerinde bir hakkı olmadığı kesindi. Öyleyse kimdi? Tanaydır varsayımların ortasında kayboluyor, her şeyi hayal meyal seçebiliyor ama hiçbir şeyi tam olarak göremiyordu. Ne olursa olsun konuşmanın başlangıcında bu ilginin altında bir şeyler yattığından, adamın kimliğini belli etmek istemediğinden emin olduğu için kendini güçlü hissediyordu. Ama yabancının net ve kararlı yanıtıyla karşı karşıya gelip bu gizemli adamın sadece gizemli olduğunu anladığında güçsüzlüğünü fark etti. Böyle bir tavır beklemiyordu. Tahminleri bozguna uğramıştı. Düşüncelerini hemen toparlayıp eksileri artılara hesapladı. Durumun gidişatını bir bakışta sezebilecek yetenekli bir adam olan Tenaydır, hedefe doğrudan ve hızla gitmeye karar verdi. Savaşın o nihai anında ne yapacaklarını sadece kendileri bilen büyük komutanlar gibi bataryasını aniden saklandığı yerden çıkardı. "Mersi," dedi, "bana 1500 frank gerekiyor." Yan cebinden, siyah deriden eski bir cüzdan çıkaran yabancı, içinden 3 tane 500 franklık banknot çekti ve masanın üzerine bıraktı. Ardından iri baş parmağını banknotların üzerine dayayıp meyhaneciye. ''Kuzet'i getirin!'' dedi. Bütün bunlar olup biterken Kuzet ne yapıyordu? Uyanır uyanmaz papucunun başına giden Kuzet, orada bir altın para bulmuştu. Bu bir Napolyon altını değil, restorasyonun bastığı ve üzerinde defneden bir taç yerine 18. Louis'nin Prusya usulü at kuyruğu saçlı resminin yer aldığı yepyeni bir 20 franktı. Kuzet'in gözleri kamaştı. Kaderi onu sarhoş etmeye başlıyordu. Hiçbir zaman görmediği için altın paranın ne olduğunu bilmiyordu. Parayı çalarmışçasına hemen cebine sakladı. Yine de onun kendisine ait olduğunu biliyor, bu parayı oraya kimin koyduğunu tahmin ediyor ama korkuyla dolu bir sevinç hissediyordu. Memnun ve özellikle de şaşkındı. Yaşadığı bu harika olaylar ona gerçek gibi görünmüyorlardı. Bebekten, altın paradan korkuyor, bu harikalar karşısında gayri ihtiyari titriyordu. Yabancı onu korkutmuyor, aksine içini rahatlatıyordu. Dünden beri şaşkınlıklarının ortasında, uykusunun arasında küçük çocuk aklıyla yaşlı, yoksul ve hüzünlü görünen, çok zengin ve iyi yürekli olan bu adamı düşünüyordu. Ormanda bu adama rastladığından beri hayatındaki her şey değişmişti. Gökyüzündeki ufacık bir kırlangıçtan bile daha mutsuz olan Kuzet, bir annenin gölgesinde bir kanadın altına sığınmanın ne demek olduğunu asla bilmemişti. 5 yaşından, yani hatıralarının zihninde ilk kez şekillendiği o dönemden beri zavallı çocuk ürperiyor ve titriyordu. Bahtsızlığın sert poyrazına çırılçıplak maruz kalmışken şimdi üzerine bir şeyler giymiş gibi hissediyordu. Bir zamanlar buz gibi olan yüreği şimdi ısınmaya başlamıştı. Kuzet artık Tenaider'den eskisi kadar korkmuyordu. Yalnız değildi. Oralarda biri vardı. Hemen her sabahki işine koyulmuştu. Dün bir frankı düşürdüğü önlüğünün aynı cebine yerleştirdiği o altın para zihnini meşgul ediyordu. Ona dokunmaya cesaret edemese de dakikalarca hayranlıkla izliyordu. Belirtmemiz gerekir ki o sırada dilini çıkarıyordu. Merdiveni süpürürken arada bir duruyor, süpürgesini, tüm evreni unutarak olduğu yerde hiç kımıldamadan cebinin dibinde parıldayan bir yıldıza bakıyordu. Altın parayı hayranlıkla izlediği anlardan birinde Tanaydır yanına geldi. Kocasının talimatı üzerine onu almaya gelmiş ve beklenmedik bir şekilde onu ne bir tokat ne de bir hakaretle cezalandırmıştı. "Kuzet," dedi yumuşatmaya çalıştığı bir ses tonuyla. "Hadi gel." Kısa süre sonra Kuzet basık tavanlı salona giriyordu. Yabancı elindeki bohçanın bağını çözdü. Bu bohçada yün bir elbise, bir önlük, pazende sıkı bir yelek, bir etek, bir atkı, yün çoraplar, ayakkabılar ve 7 yaşındaki bir çocuğun ölçülerine uygun bir entari vardı. Hepsinin rengi siyahtı. "Çocuğum," dedi adam, "bunları al ve hemen üzerini değiştir." Kapılarını açmaya başlayan Mufel sakinlerinin Paris Caddesi'nden Livry'ye yönüne doğru giden yoksul giyimli yaşlı bir adamı ve kucağındaki bebeğiyle onun elini tutan yaz giysileri içindeki küçük bir kızı gördükleri sırada gün doğuyordu. Bunlar Kuzet ve adamımızdı. Adamı kimse tanımıyordu. Kuzet artık yırtık pırtık giysiler içinde olmadığından birçoğu onu da tanıyamadı. Kuzet gidiyordu. Kiminle? Bilmiyordu. Nereye? Bilmiyordu. Tek anladığı Tenaydirlerin meyhanesinden ayrıldığıydı. Kimse ona elveda demeyi aklından geçirmemiş, o da kimseye elveda demeyi düşünmemişti. Nefret edildiği bu evden nefret ederek çıkıyordu. Zavallı tatlı çocuğun yüreği o güne dek korkudan başka bir duyguyu tatmamıştı. İri gözleriyle gökyüzünü inceleyen Kuzet ciddi bir ifadeyle yürüyordu. Ara sıra eğilip yeni önlüğünün cebine koyduğu altın paraya bakıyor, ardından gözlerini adama yöneltiyordu. Tanrı'nın yanında yürüyordu sanki. Kuzet böyle hissediyordu. Her zamanki alışkanlığıyla işleri kocasına devretmiş olan Tenedri'yi büyük bir sürpriz bekliyordu. Adam ve Kuzet'in dışarı çıkmalarının ardından Tenedir 15 dakika beklemiş, ardından kararını verip ona 1500 frankı göstermişti. "Hepsi bu mu?" dedi karısı. Evliliklerin başlangıcından beri kocasının bir davranışını eleştirmeye ilk defa cesaret ediyordu. Darbe etkili oldu. "Aslında haklısın. Ahman tekiyim, şapkamı ver." Kıvırdığı 3 banknotu cebine koyup aceleyle dışarı çıktı. Ama gittikleri yönü bilmediği için ilk önce sağ saptı. Çayır kuşu ile adamın Livre istikametine gittiğini görmüş olan komşularının kendini uyarmaları üzerine hızlı adımlarla ve kendi kendine konuşarak o yönde yürümeye başladı. "Bu adam hiç kuşkusuz sarılar giymiş 1 milyon frank ve ben de hayvanın biriyim. Hiç umursamadan önce 1 frank, sonra 5 frank, sonra 50 frank, nihayet 1500 frank verdi. 15.000 frankı da hiç tereddüt etmeden verebilirdi. Ama onu yakalayacağım." Hem sonra çocuk için önceden hazırlanmış giysi bohçası da çok ilginçti. Tüm bunların altında bir sır vardı. Yakalanan sırların peşleri bırakılmazdı. Zenginlerin altın dolu süngerlere benzeyen sırlarını sıkmasını bilmek gerekirdi. Tüm bu düşünceler beynini alt üst ederken kendi kendine "Ben hayvanın biriyim," diyordu. Mufer meydan çıkıp Rivri yolunun köşesi dönüldüğünde yolun çok uzakta yaylaya kadar uzanan bölümü görülebiliyordu. Oraya ulaştığında adamı ve küçük kızı görebileceğini düşündü. Görüş alanının erişebildiği en uzak noktaya baksa da kimseyi göremeyince yeniden gelip geçenlere danıştı. Bu arada zaman kaybediyordu. Yoldan geçenlerden aradığı adamla çocuğun Geyni yönündeki ormana doğru gittiklerini öğrendiğinde aceleyle o istikamete doğru yürümeye başladı. Kendisinden oldukça ileride olsalar da bir çocuk yavaş yürürdü. Oysa hızlı ilerliyor, üstelik bölgeyi çok iyi tanıyordu. Aniden durup çok önemli bir şeyi unutan ve geriye dönmeye hazırmış gibi görünen bir adamın ifadesiyle alnına vurdu. "Tüfeğimi yanıma almalıydım," dedi. Tenayzer bazen biz farkında olmadan aramızdan geçip kader bize sadece yüzlerinden birini gösterdiği için Onları tanımamıza fırsat kalmadan kaybolup giden o çifte kişilikli yaratıklardan biriydi. Birçok insanın kaderinde bu şekilde kişiliğinin bir yarısı gizlenmiş halde yaşamak vardır. Snyder, sakin ve sıradan bir yaşam sürdüğü anlarda kendisini dürüst bir tüccar, iyi yürekli bir burjuva olarak gösterecek, dürüst bir tüccar, iyi yürekli bir burjuva olacak demiyoruz. Tüm niteliklere sahipti. Aynı zamanda bazı koşullar, bazı şoklar dipte yatan kişiliğini açığa çıkardığında bünyesinde bir alçağa dönüşmesini sağlayacak her türden iğrençliği barındırırdı. İçinde canavar besleyen bir esnaftı. Şeytan ara sıra Tenader'ın yaşadığı batakhaneye gelip iğrençliğin bu başyapıtının önünde hayallere dalıyor olmalıydı. Bir anlık tereddütten sonra "Boş ver," dedi. "Ben dönene kadar kaçmış olurlar." Ve bir keklik sürüsünün kokusunu alan bir tilkinin bilgeliğiyle kendinden emin bir halde yoluna hızla devam etti. Gerçekten de gölleri geride bırakıp doğrudan Bellevue Bulvarı'na giden yolu çaprazlamasına geçerek tepenin etrafını çevreleyen, manastırın eski su kanalının kemerini kaplayan o çimenlik yola ulaştığında bir çalılığın üstünden hakkında onca tahminde bulunduğu şapkayı fark etti. Alçak çalılıkların üzerinde adamın şapkası seçilebiliyordu. Tinahdi, adamın ve Kused'in orada olduklarını anladı. Çocuk küçük olduğu için görünmese de bebeğin kafası fark edilebiliyordu. Tinahdi yanılmıyordu. Adam Kuzet'in biraz dinlenmesi için mola vermişti. Çalılığın etrafını dönen meyhaneci aniden aradığı kişilerin gözünün önünde belirdi. "Pardon Mösyö, bağışlayın," dedi nefes nefese kalmış bir halde. "Alın 1500 frankınız." Böyle konuşurken adama 500 franklık 3 bonkonotu uzattı. Adam gözlerini kaldırdı. "Bu ne anlama geliyor?" "Bu çocuğu geri alacağım anlamına geliyor Mösyö," diye karşılık verdi Snyder saygılı bir ses tonuyla. Titreyen Kuzet adama sokuldu. Adam Tinader'in gözlerinin derinliklerine bakıp her hecenin üstüne basa basa cevap verdi. "Kuzet'i geri mi alacaksınız?" "Evet Mösyö, onu geri alıyorum. Size nedenini anlatacağım. Bunu iyice düşündüm. Aslında onu size vermeye hakkım yok. Gördüğünüz gibi dürüst bir adamım. Bu küçük kız benim değil. Onun bir annesi var. Onu bana annesi emanet ettiği için sadece annesine teslim edebilirim. Bana annesinin öldüğünü söyleyebilirsiniz. Tamam. Bu durumda çocuğu ancak bana annesinin yazıp imzaladığı bir kağıdı getiren kişiyle verebilirim. Durum çok açık." Adam hiç karşılık vermeden cebini karıştırdığında Tneydir içinde banknotların bulunduğu bir cüzdanın ortaya çıktığını gördü. "Güzel," diye düşündü sevinçle titreyen meyhaneci. "Beni ikna etmek için rüşvet vermeye çalışacak." Yolcu cüzdanını açmadan önce etrafını bir kolaçan etti. Ormanda ya da vadide hiç kimse yoktu. Bunun üzerine cüzdanını açan adam, Tenader'ın beklediği bir avuç bonkonot yerine hancıya uzattığı küçük bir kağıt parçası çıkardı. "Haklısınız," dedi, "okuyun." Kağıdı alan Tenader okudu. "Montasume, 25 Mart 1823. Monsieur Tenader, Kuzedi, bu mektubu getiren kişiye emanet edeceksiniz. Geri kalan küçük borçlarınız ödenecek. Sizi saygıyla selamlıyorum. Fatih." "Bu imzayı tanıyor musunuz?" diye sordu adam. Tnaydir, Fontin'in imzasını tanımıştı. Söyleyecek hiçbir şey yoktu. Tırtıklamayı umduğu parayı alamamanın ve yenilmenin çift öfkesini hissetti. "Gerektiğinde kullanmak üzere bu kağıdı saklayabilirsiniz." Tnaydir kağıdı düzenli bir şekilde katladı. "Bu imza iyi taklit edilmiş," diye homurdandı. "Tamam, kabul." Ardından umutsuzca çabaladı. "Mösyö, tamam, kağıdı getiren kişi siz olduğunuza göre bana küçük borçları ödemeniz gerek. Aslında hiç de küçük değiller." Ayağa kalkan adam, redingotunun yıpranmış, tozlu kollarını fiske darbeleriyle temizledi. "Mösyö Tenaydır, Ocak ayında anne size 120 frank borcu olduğunu söylüyordu. Şubat'ta ona 500 franklık bir borç pusulası gönderdiniz. Bu borcun 300 frankını Şubat sonunda, 300 frankını Mart başında aldınız. Çocuğun 15 franklık bakım ücreti 9 ayda 135 frank eder. Zaten size istediğinizden 100 frank fazla gönderilmişti. Geriye 35 frank kalıyor. Ben size 1500 frank ödedim." Tınaydır o anda çelik tuzağı ısıran bir kurdun hissettiklerini hissetti. "Bu adam şeytan mı yoksa?" diye düşündü. Kurt gibi davranıp bir hamle yaptı. Cüretkarlığı daha önce de başarılı olmuştu. "Adını bile bilmediğim Mösyö," dedi. Bu kez kararlı ve saygılı tavırlarını bir kenara bıraktığı bir ifadeyle. "Ya Kuset'i alacağım ya da bana 3000 frank vereceksiniz." "Hadi Kuset, gidelim," dedi yabancı sakince. Sol elini kusette uzatırken sağ eliyle yerdeki bastonunu aldı. Snyder, değneğin kalınlığını ve mekanın ıssızlığını gözden geçirdi. Afallamış bir halde hiç kımıldamadan duran meyhanecinin yanından ayrılan adam çocukla birlikte ormana daldı. Onlar uzaklaşırken Snyder adamın hafifçe kamburlaşmış geniş omuzlarını ve iri yumruklarını inceliyordu. Ardından bakışlarını kendine, sıska kollarına ve ince bellerine yöneltti. Ava çıktığıma göre tüfeğimi yanıma almamakla ne büyük ahmaklık etmişim diye düşünüyordu. Yine de hancı pes etmedi. Nereye gittiğini öğrenmeliyim dedi ve onları uzaktan izlemeye devam etti. Elinde Fontin imzasını taşıyan alaycı bir kağıt parçası ve teselli olarak 1500 frank kalıyordu. Kuzeti, Livry ve Bondi istikametine götüren adam başını öne eğmiş, düşüncelere dalmış bir halde hüzünle ağır ağır yürüyordu. Kışın ağaçların yaprakları fazlasıyla seyreldiği için Snyder oldukça uzakta olsa da onları gözden kaybetmiyordu. Ara sıra takip edilip edilmediklerini anlamak için geri dönen adam aniden Snyder'i fark etti. Hemen Kuzet'le birlikte izlerini kaybettirebilecekleri sık bir ağaçlığa girdi. ''Lanet olsun!'' diyen Snyder adımlarını sıklaştırdı. Ağaçların yoğunluğu yüzünden onlara yaklaşmak zorunda kalmıştı. Adam ağaçların en sık olduğu noktada arkasını döndüğünde Snyder'in dalların arasında saklanması boşunaydı. Adamın onu görmemiş olması mümkün değildi. Ona kaygılı bir bakış fırlatıp başını salladıktan sonra yoluna devam edince hancı peşinden gitti. Böylece 200-300 adım kadar daha gittiler. Arkasına bir kez daha dönen adam hancıyı yeniden fark etti. Bu kez ona öyle kararlı bir bakış yöneltti ki daha ileri gitmenin bir yararı olmayacağını anlayan Snyder geriye döndü. Joe Vajo ölmemişti. Suya düştüğünde ya da daha doğrusu suya atladığında gördüğümüz gibi ayağında zincir yoktu. Sağını solunu kollayarak bir kayığın bağlı olduğu demir atmış bir geminin altına kadar yüzdü. Akşama kadar bu kayıkta saklandıktan sonra yeniden suya atlayıp burun burnuna yakın bir noktada karaya çıktı. Yanında parası olduğu için orada üstüne giyecek bir şeyler aldı. O zamanlar Balageh yakınlarındaki kaçak forsalara elbise tedarik ederek iyi kazanç sağlayan bir kır kahvesi vardı. Ardından Jo Valjo, yasaya ve toplumsal kadere izini kaybettirmek isteyen tüm karamsar kaçaklar gibi gizemli ve dolambaçlı bir yol izledi. İlk önce Buse yakınlarındaki Poda'da gizlendi. Ardından Yüksek Alpler bölgesinde Braken yakınlarına gitti. Kaçışın dallanıp budaklanan yolları bir köstebek yolunda el yordamıyla ve endişeyle bulunuyordu. Paris'e ulaştığında ilk işi 7-8 yaşlarındaki küçük bir kız çocuğuna yaz giysileri almak, ardından da bir oda tutmaktı. Bu işleri hallettikten sonra Mufemil'e gitti. Hatırlanacağı gibi bir önceki kaçışında polis bu bölgeye gizemli bir yolculuk yaptığı hakkında istihbarat almıştı. Öldüğünün sanılması üzerindeki karanlığı zaten daha da yoğunlaştırıyordu. Paris'te eline bu olaydan söz eden bir gazete geçmişti. Kendini güvende hissediyor, tıpkı gerçekten ölmüş gibi huzur duyuyordu. Kuzeti, teenagerların pençesinden kurtardığı günün akşamında hava kararırken çocukla birlikte Montreux kapısından Paris'e gidiyordu. Orada bir arabaya binip Observerwatt meydanına gitti. Arabadan inip parasını ödedikten sonra Kuzet'in elinden tuttu ve ikisi birlikte gecenin karanlığında ıssız sokaklarda yürüyerek hastane bulvarına yöneldiler. Gündüz Kuzet için çok ilginç ve heyecanlı geçmişti. Ücra hanlardan aldıkları ekmek ve peyniri çitlerin ardında yemişler, sık sık araba değiştirmişler, bazen de yürümüşlerdi. Kuzet bunlardan yakınmasa da yorulmuştu ve Jo Valjo bunu yürürken elini daha fazla çekmeye başladığında anlamış, onu sırtına almıştı. Bebeğini elinden bırakmayan Kuzet, başını Jo Valjo'nun omzuna dayayıp uyumuştu. 40 yıl önce Salpetre mahallesinin izbe yollarına girip bulvardan geçerek İtalya kapısına kadar çıkan yalnız bir yolcu, Paris'in adeta gözden kaybolduğu bir bölgeye ulaşır. Burası ıssız bir yer değildi. Gelip geçenler vardı. Burası kırsal bir bölge değildi. Evler ve caddeler vardı. Burası bir şehir değildi. Caddelerde ana yoldakine benzer araba izleri ve otlar vardı. Burası bir köy değildi. Binalar çok yüksekti. Peki burası neresiydi? Kimsenin oturmadığı meskun bir yer. Birilerinin yaşadığı ıssız bir mekan. Büyük bir şehrin bir bulvarı. Gece bir ormandan daha ürkütücü, gündüzse bir mezarlıktan daha kasvetli olan bir Paris caddesiydi. Gözü pek yolcu, mahallenin eski duvarlarını, hatta sağında yüksek duvarlarla çevrili bir köy evinin bahçesinin yer aldığı sokağa geçmeyi göze aldıktan sonra, devasa kunduz yuvaları gibi yükselen meşe kabuğu tozu yığınlarının örttüğü çayırı, kenarındaki kütük, talaş, yonga yığınlarının üzerinde bir köpeğin havladığı tahta çiti. İlkbaharda çiçeklerle kaplanan, yosun ve karalar bağlamış bir kapısı bulunan ve uzanıp giden alçak duvarları açtıktan sonra daha da ücra bir yere doğru ilerleyip üzerinde büyük harflerle "Afiş yapıştırmak yasaktır" yazısının okunduğu korkunç bir viranenin önüne geldiğinde pek bilinmeyen bu sokağın köşesine varmış olurdu. O zamanlar orada bir imalathanenin yanında ve iki bahçe duvarının arasında ilk bakışta samandan yapılmış bir kulübe gibi küçük görünen ama aslında bir katedral kadar büyük olan bir virane vardı. Küçük görünmesinin nedeni sadece beşik çatısının ana caddeye bakıyor olmasıydı. Neredeyse tamamı gizlenmiş olan evin caddeden sadece kapısı ve bir penceresi görülüyordu. Bu virane tek katlıydı. Dikkatle incelendiğinde göze çarpan ilk şey bir viraneye ait olduğu asla belli olmayan, penceresi moloz taş yerine kesme taştan olsaydı bir konağa ait gibi görünen kapısıydı. Kapı, kenarları özensizce oyulmuş kütüklere benzeyen, atma kirişlerle kabaca birbirine bağlanmış kurt yenikli tahtaların bir araya gelmesinden ibaretti. Bu kapı doğrudan kendi genişliğinde çamurla, alçıyla, tozlarla kaplı, yüksek basamaklı caddeden bir el merdiveni gibi görünen ve iki duvarın karanlığı arasında gözden kaybolan dik bir merdiven açılıyordu. Bu kapının biçimsiz üst kısmı, ortasında testereyle üçgen şekilde kesilmiş ve kapı kapandığında hem pencere hem de vasistas işlevi gören bir boşluğun bulunduğu dar bir padavrayla kapalıydı. Kapının iç bölümünde mürekkebe daldırılmış iki fırça darbesiyle 52 rakamı yazılmıştı ve aynı fırça padavranın üzerine 50 rakamını karalamıştı. Bu yüzden insan nerede olduğu konusunda tereddüte kapılıyordu. Kapının üstü "burası 50 numara" derken kapının içi "hayır, 52 numara" diyordu. Üçgen vasistastan toz renginde bir çaput sarkıyordu. Geniş ve oldukça yüksek olan pencere panjurlar ve büyük çerçevelerle kaplıydı. Ancak bu büyük çerçevelerin camlarının bazı yerlerinde kağıtlar ustaca bantlanmış olsa da hem gizlenen hem de kendini belli eden çatlaklar vardı. Parçalanmış ve kırılmış panjurlara gelince içeridekilerin görünmesini önlemekten çok dışarıdan geçenleri tehdit ediyorlardı. Bazı parmaklıkları eksik olan tepe penceresine diklemesine tahtalar çivilenmiş, ortaya panjur olarak başlayıp pencere kanadı olarak sonlanan bir görüntü çıkmıştı. İğrenç görünümlü bu kapı ve viraneye dönse de hala saygın görünen bu pencere, kendilerini aynı evin cephesi üzerinde görenlerde farklı yüz ifadeleri ve birbirine benzeyen yırtık pırtık giysilerle yan yana yürüyen, biri hep dilencilik yapmış, diğeri ise bir zamanlar soylu bir ailenin mensubu olmuş iki dilenci izlenimi bırakıyorlardı. Merdivenler eve dönüştürülebilecek bir hangara benzeyen geniş bir bölmeyle sonlanıyordu. Bu bölmenin bağırsak kanalını oluşturan uzun koridorun sağında, solunda çeşitli büyüklüklerde gerektiğinde içine yerleştirilebilecek ve odadan çok küçük barakaları andıran bölümler vardı. Bu odalar ışığı bazı boşluklardan alıyorlardı. Her şey karanlık, can sıkıcı, kasvetli, iç karartıcıydı. Mezarlığa benzeyen bu binaya çatıdaki ya da kapıdaki yarıklardan soğuk ışınlar ya da dondurucu kuzeydoğu rüzgarı giriyordu. Bu tür yapıların ilginç ve hoş bir güzelliği çok sayıda örümceği barındırmalarıdır. Giriş kapısının bulvara bakan sol bölümünün bir insan boyu yüksekliğindeki duvarlarla örülmüş çatı penceresi, çocukların geçerken attıkları taşlarla dolmuş, kare şeklinde bir oyuk oluşturuyordu. Bu binanın bir bölümü birkaç yıl önce yıkıldı. Yine de günümüzde kalan kısmından bir zamanlar ne halde olduğu anlaşılabiliyor. Yapının tamamı en fazla 100 yaşında. 100 yıl bir kilise için gençlik, bir ev için yaşlılık dönemidir. İnsanın evi yaşamının kısalığını, Tanrı'nın evi onun sonsuzluğunu andırır. Postacıların 50-52 numara olarak andıkları bu bina, mahallede Gorbo'nun evi olarak biliniyordu. Bu ismin nereden geldiğini anlatalım. Küçük olayların koleksiyonunu yapanlar, anekdotları toplayıp gelip geçici tarihleri bir toplu iğneyle hafızalarına tutturanlar, geçtiğimiz asırda 1770'li yıllara doğru, Şatule'de ebeveynleri muhtemelen La Fontaine'den esinlendiği için biri karga, diğeri tilki ismini taşıyan iki savcının yaşadığını bilirler. Hukukçular için biçilmiş bir alay konusuydu bu. Onlar da bundan bolca istifade ettiler. Adliye sarayının koridorlarında mısraları biraz aksayan şu şiir yankılanmaya başlamıştı. Bir dosyanın üzerine tünüyen Üstad Karga, gagasında bir haciz belgesi tutar. Yayılan kokuyu duyan Üstad Tilki ona şu hikayeyi anlatmaya başlar. Karga kardeş, merhaba. İğneli sözlerden ve peşlerini bırakmayan kahkahalardan bunalan iki saygın savcı, isimlerinden kurtulmak için krala başvurmaya karar verdiler. Dilekçeleri 15. Louis'ye biri sağda biri solda olmak üzere Papa'nın elçisinin ve kardinalin majestelerinin önünde diz çökerek yatağından kalkan Madame Verne'in çıplak ayaklarına terliklerini giydirdikleri güne ulaştı. Neşe içinde gülen kral gülmesine devam edip iki piskoposu kendi hallerine bıraktıktan sonra iki savcıya isim değiştirme hakkını bahşetti ya da bahşeder gibi yaptı. Kral, Kobu'nun isminin ilk harfine bir kuyruk ekleyerek G harfi olmasına izin verdi. Onun kadar şanslı olmayan, Üstad Rinah'ın isminin ilk harfi olan R'nin önüne P eklenmesine, böylece adının Pirinah olmasına karar verdi. Aslında bu ikinci ismin ilkinden aşağı kalır yanı yoktu. Bölgedeki söylentilere göre, bu Üstad Gorgu, Hastane Bulvarı 50-52 numaralı binanın sahibi, hatta o muhteşem pencerenin yaratıcısıydı. İşte bu virane, bu yüzden Gorgo'nun evi olarak anılıyordu. 50-52 numaralı evin karşısında, bulvarın ağaçları arasında dörtte üçü ölmüş bir kara ağaç yükselir. Yine evin karşısında o zamanlar evlerin, kaldırım taşlarının bulunmadığı, mevsimine göre yeşil ya da çamur rengi yaprakları olan bakımsız ağaçların yer aldığı ve doğrudan Paris şehri duvarında sonlanan Goblin Bariyeri Caddesi başlar. Civardaki bir fabrikanın çatısında duman duman kükürt kokusu yayılır. Şehrin kapısı çok yakındı. Sur 1823'te hala ayaktaydı. Bay Setra yolunu açılan bu kapı insanın zihnini kasvetli görüntülerle dolduruyordu. İdam mahkumları imparatorluk ve restorasyon döneminde infaz edilmek üzere Paris'e buradan gidiyorlardı. Adalet failini bulamadığı için aydınlığa kavuşmayan, ürkütücü bir muamma olarak kalan o gizemli Fontainebleau kapısı cinayeti burada işlenmişti. Birkaç adım daha yürüdüğünüzde kendinizi, al bakın çoban kızını melodramlardaki gibi gök gürültüsünün eşliğinde hançerlediği o uğursuz sokakta bulursunuz. Birkaç adım sonra Kutsal Jack kapısının giyotin sehpasını gizlediği için insan hayatına önem verenlerin son tesellisi olan dalları budanmış o iğrenç kara ağaçlarına, yücelik gösterip ortadan kaldırmaya ya da gücünü kullanıp savunmaya cesaret edemediği ölüm cezasının karşısında geri çekilen tüccar ve burjuva bir toplumun o aşağılık ve utanç verici griv meydanına ulaşırsınız. 37 yıl önce lanetlenmiş ve ürkütücülüğüyle nam salmış Kutsalcak Meydanı'nı bir kenara bırakırsak, bu kasvetli bulvarın günümüzde dahi kimseye çekici görünmeyen en kasvetli noktası belki de 50-52 numaralı evin bulunduğu yerdi. Burjuvaların evleri burada ancak 20-25 yıl sonra belirmeye başladı. Bu iç karartıcı yerde insan, karamsar düşüncelerle kendini kubbesi hayal meyal seçilen, akıl hastası kadınların tedavi edildiği hastane ile kapının hemen yanındaki akıl hastası erkeklerin tedavi edildiği hastane arasında, yani kadın ve erkek çılgınlığının ortasında kalmış gibi hissederdi. Uzaktan bakınca göz alabildiğine uzanan mezbalar, surlar, kışla ya da manastıra benzeyen fabrikaların bazı cepheleri seçiliyordu. Her tarafta barakalar ve molozlar, kefeni andıran simsiyah, eski ve bembeyaz yeni duvarlar, birbirlerine paralel olarak uzanan ağaç dizileri, dümdüz sıralanan binalar, soğuk düz hatlar ve keskin açıların kasvetli hüznü vardı. Bir engebeye, mimari bir aykırılığa, bir kıvrıma bile rastlanmıyordu. Her şey dondurucu, düzenli ve iğrenç bir bütünlük arz ediyordu. İnsanın yüreğini simetri kadar daraltan başka bir şey yoktur. Çünkü simetri iç sıkıntısıdır. İç sıkıntısı ya da yas tutmanın özünde vardır. Umutsuzluk ağzını yaya yaya esnet. Acı çekilen cehennemden daha dehşet verici olan içinde can sıkıntısı çekilen cehennemdir. Böyle bir cehennem var olsaydı Hastane Bulvarı'nın bu bölümü onun ana yolu olurdu. Bu arada özellikle kışın hava kararırken alacakaranlığın poyrazının kara ağaçların son kızıl yapraklarını kopardığı, yıldızsız göğün derin bir karanlığa gömüldüğü ya da ayın ve rüzgarın bulutlarda delikler açtığı anlarda bu bulvar birden daha da ürkütücü bir hal alır. Dümdüz siyah hatlar sonsuzluğun kesintileri gibi karanlıklara dalıp gözden kaybolurdu. Yoldan geçenler kendilerini sayısız dar ağacı söylentisi düşünmekten alamazdı. İnsan bu karanlıkta kendisine tuzaklar kurulduğunu hisseder. Karanlığın belli belirsiz şekilleri kuşku uyandırır. Ağaçlar arasında bulunan her dört köşe çukur mezara benzerdi. Gündüz her şey çirkindi. Akşam her şey kasvetliydi. Gece her şey korkunçtu. Yazın güneş batarken sağda solda yağmurlarla küflenmiş banklara oturmuş dilenen birkaç yaşlı kadına rastlanırdı. Eski olmaktan çok modası geçmiş gibi görünen bu mahalle zaten o sıralarda dönüşmeye başlamıştı. O dönemde burayı o haliyle görmek isteyenlerin acele etmeleri gerekiyor. Her geçen gün bu bütünlüğün bir parçası yok oluyordu. Bugün ve 20 yıldan beri Orleans Garı eski mahalleyi huzursuz eder. Bir başkentin kıyısına inşa edilen bir gar, kenar mahallenin ölümü, bir kentin doğumu anlamına gelir. İnsan hareketliliğinin yoğunlaştığı bu büyük merkezlerin etrafında, bu güçlü trenlerin uğultusunun, uygarlığın kömür yiyip ateş kusan bu korkunç atlarının soluğunun ortasında, tohumlarla dolu toprak adeta titreyerek açılır. İnsanların oturduğu eski evleri yutar ve yerlerine yenilerinin yükselmesini sağlar. Eski evler yıkılırken yeni evler ortaya çıkar. Orleans'a giden trenlerin kalktığı garın Salpetre'nin topraklarını işgal etmesinden beri günde 3-4 kez posta arabalarının, faytonların, omnibüslerin akınına uğrayarak sarsılan eski dar sokakların evleri zamanla geri çekilmeye başladılar. Çünkü açıklamak garip görünse de bazı şeyler kesin bir biçimde doğrudur. Aynı şekilde büyük şehirlerde güneşin evlerin cephesini güneye döndürdüğü, arabaların sık geçişinin caddeleri genişlettiği de. Yeni bir yaşamın belirtileri bariz bir şekilde fark edilir. Bu eski kenar mahallenin en ücra köşelerinde kaldırımlar yükselir. Henüz üzerinden geçen yolcular olmasa bile caddeler uzayıp gitmeye başlar. 1845 Temmuz'unun o unutulmaz sabahı aniden asfaltın kara dumanlarının yükseldiği görüldüğünde, uygarlığın Paris'in Kutsal Mahsu kenar mahallesi sınırlarına dahil ettiği de söylenebilirdi. İşte Jovajo, Gorbo'nun bu viranesi önünde durmuş, yırtıcı kuşlar gibi yuvasını yapmak için bu ıssız yeri seçmişti. Yeleğinin cebini karıştırıp bir maymuncuk çıkardı. Kapıyı açıp içeri girdi. Ardından kapıyı özenle kapayıp sırtındaki kuzetiyle merdivenleri çıktı. Merdivenin en üst basamağında cebinden çıkardığı başka bir anahtarla başka bir kapıyı açtı. İçeri girip kapısını hemen kapattığı oldukça geniş çatı katının mobilyası, yere serilmiş bir şilte, bir masa ve birkaç iskemleden ibaretti. Bir köşesinde kor ateşi görülen soba yanıyordu. Bulvarın lambası bu fakirhaneyi belli belirsiz aydınlatıyordu. Dipte küçük bir oda ve bir yatak vardı. Jovajo çocuğu uyandırmadan bu yatağın üzerine bıraktı. Çakmayla bir mum yaktı. Masanın üzerindeki her şey önceden hazırlanmıştı. Kusete, dünkü gibi kafa karışıklığına yol açacak kadar güçlü bir iyilik ve acıma duygusunun sarhoşluğuyla baktı. Küçük kız sadece büyük bir gücün ya da büyük bir güçsüzlüğün verebileceği huzurlu bir güven duygusuyla kimin ne olduğunu bilmeden uyumuştu ve nerede olduğunu bilmeden uyumaya devam ediyordu. Jovajo öne doğru eğilip çocuğun elini öptü. 9 ay önce son uykusuna dalan annenin elini öpmüştü. O kederli, ilahi, dokunaklı duygu yüreğine yeniden doluyordu. Güneş yükselse de uyumaya devam eden Kuset'in yatağının önünde diz çöktü. Aralık güneşinin solgun bir ışını tavan arasının penceresini açıp tavana gölgesinin ve ışığın uzantılarını gönderiyordu. Aniden bulvardan geçen yüklü bir taş ocağı arabası fırtınanın gümbürtüsüyle sarstığı odayı tepeden tırnağa titretti. ''Evet madam,'' diye haykırdı sıçrayarak uyanan Kuset. ''Geldim, işte buradayım.'' Ve uykunun ağırlaştığı göz kapaklarını yarı yarıya aralayarak yataktan dışarı fırlayıp kolunu duvarın köşesine uzattı. ''Ah, tanrım, süpürgem!'' dedi. Gözlerini iyice açtığında Jovajo'nun gülümseyen yüzünü gördü. ''Ah, bu gerçekmiş! Günaydın Mösyö!'' dedi. Doğal olarak mutluluğu ve sevinci temsil eden çocuklar, mutluluğu ve sevinci bir anda içtenlikle benimserler. Ayağının ucundaki bebeğini fark eden Kuzet, ona sarılıp oyun oynamaya başladığında, Jovajon'u soru yağmuruna tuttu. Neredeydi? Paris büyük müydü? Madame Tenayzer uzakta mıydı? Geri gelmeyecek miydi? Aniden haykırdı. Burası ne kadar güzel. Bakımsız, virane bir evde olsa da burada kendini özgür hissediyordu. Yerleri süpürmem gerekiyor mu? Diye sordu nihayet. Oyun oyna, dedi Jean Valjean. Gün böyle geçti. Hiçbir şey anlamaya çalışmayan Cosette, bebek ve bu iyi yürekli adam arasında tasvir edilemez ölçüde mutluydu. Ertesi sabah gün doğarken yine Cosette'in yatağının yanına oturan Jean Valjean, hiç kımıldamadan onu izliyor, uyanmasını bekliyordu. Ruhuna yeni bir şeyler doluyordu. Jean Valjean hiçbir zaman hiçbir şey sevmemişti. 25 yaşından beri bu dünyada yalnızdı. Ne baba, ne koca, ne aşık, ne dost olmuştu. Hepsine de karamsar, kötü niyetli, saf, cahil ve yabani bir adamdı. Yaşlı kürek mahkumunun yüreği pek çok duyguya açtı ve göz alabildiğine uzanan bakir topraklara benziyordu. Ablasının ve yeğenlerinin belli belirsiz ve uzaklarda kalan hatıraları sonunda tamamen unutulup gitmişti. Onları bulabilmek için elinden geleni yapmış, bulamayınca da unutmak zorunda kalmıştı. İnsan doğası böyledir. Yaşayıp yaşamadığını bilemiyoruz ama gençliğinin diğer tatlı duyguları da uçurumun dibinde kaybolup gitmişti. Cosette'i gördüğünde, onu Tenayzer'lerden kurtarıp özgürlüğüne kavuşturduğunda yüreğinde bir şeylerin kıpırdandığını hissetmiş. İçinde tutkuya, şefkate dair uyanan ne varsa bu çocuğa yönelmişti. Küçük kızın uyuduğu yatağın yanına geliyor, orada sevinçten titriyor. Karnında, bağırsaklarında bir anne gibi sancılar, kasılmalar hissediyor ve bunların nedenini anlayamıyordu. Zira sevmeye başlayan bir yüreğin o tuhaf çırpınışları pek gizemli, pek tatlıdır. Zavallı yaşlı yürek yeniden doğmuş gibiydi. Ancak kendisi 55, Cosette 5-6 yaşlarında olduğu için hayatında aşk namına hissedebileceği her şey adeta tasvir edilemez bir ışıkta bütünleşmişti. Bu, karşılaştığı ikinci beyaz görüntüydü. Psikopos ufkunda erdemin gününü ağartmıştı, Cosette ise aşkın gününü ağartıyordu. İlk günler bu göz kamaşmasıyla geçti. Cosette de o zavallı küçük kız da farkında olmadan bir başkasına dönüşüyordu. Annesi terk ettiğinde onu hiç hatırlamayacak kadar küçüktü. Gördüğü her şeye tutunmak isteyen, asma filizlerine benzeyen tüm çocuklar gibi o da sevmeyi denemiş ama başaramamıştı. Tenayzer'ler, kızları, diğer çocuklar da dahil olmak üzere herkes onu elini tersiyle etmiş. Sevdiği köpek öldükten sonra hiçbir şey, hiç kimse ona yakınlık göstermemişti. Daha önce de belirttiğimiz gibi 5-6 yaşındayken yüreği içler acısı bir şekilde soğumuştu. Suç onda değildi. Eksik olan sevebilme yetisi değil, sevebileceği kimsenin olmamasıydı. Ne yazık. Bu yüzden ilk günden beri bu iyi yürekli adamı hissettiği ve düşlediği her şeyle sevmeye başladı. Ama bu duyguya yabancıydı, yüreğinde sevinç çiçekleri açıyordu. Tıpkı bu viraneyi güzel bulduğu gibi hiç de yaşlı ya da yoksul olarak görmediği bu adamı da yakışıklı buluyordu. Bunlar çocukluğun, şafağının, gençliğinin, sevincin tezahürüydü. Yeni bir dünya ve yeni bir yaşamda yaşadığı duyguları depreştiriyordu. Hiçbir şey mutluluğun bir çatı katının üzerine düşen rengarenk yansıması kadar hoş olamaz. Hepimizin geçmişinde mavi renkli bir tavan arası vardır. Doğanın Jean Valjean'la Cosette arasına yerleştirdiği 50 yıllık derin uçurumu dolduran kader, bir yas duygusunun benzerliğini paylaşan, yaşları farklı ve köklerinden koparılmış bu iki varlığı karşı konulmaz gücüyle birleştirip birbirlerine bağlamıştı. Gerçekten de biri diğerini tamamlıyordu. Cosette'in içgüdüsü bir baba, Jean Valjean'ın içgüdüsü bir evlat arıyordu. Karşılaşmaları onlar için bir buluşma anlamına geldi. Ellerinin bir araya geldiği o gizemli anda birbirleriyle kaynaştılar. Bu iki ruh birbirlerini fark ettiklerinde birbirlerine ihtiyaç duyduklarını anlayıp sıkıca kucaklaştılar. Sözcükleri en anlaşılır, en yalın halleriyle kullanırsak, mezarın duvarlarıyla her şeyden yalıtılmış olan Jean Valjean'ın bir dul, Cosette'in ise öksüz olduğu söylenebilirdi. Bu yüzden Jean Valjean ilahi bir gücün etkisiyle Cosette'in babası oldu. Ve aslında Jean Valjean'ın Şel ormanının karanlığında elini kavradığı anda Cosette'de bıraktığı gizemli izlenim yanılsama değil, gerçekti. Bu adamın bu çocuğun kaderine girişinde Tanrı'nın müdahalesi vardı. Sığınağını iyi seçmiş olan Jean Valjean, orada kendini zaten tam anlamıyla güvenlik içinde hissediyordu. Kuzetle birlikte kaldığı küçük odanın penceresi bulvara bakıyordu. Evin bu yegane penceresi hem karşıdan hem de yandan komşuların bakış açılarından uzaktı. 50-52 numaralı evin virane bir sundurmayı andıran ve bostancıların depo olarak kullandıkları zemin katının birinci katla hiçbir bağlantısı yoktu. Zemin katla birinci kat arasında gizli bir giriş bölmesi ya da merdiveni olmayan ve binanın adeta burun direğini oluşturan bir tahta döşeme vardı. Birinci katta söylediğimiz gibi birkaç oda ve birinde Jovajo'nun ev işlerini gören yaşlı bir kadının kaldığı birkaç tavan arası vardı. Evin diğer odaları boştu. Odayı asıl kiracı olarak anılan ve binanın kapıcılığını yapan bu yaşlı kadından Noel günü kiralayan Jovajo, kendini İspanya'da malı mülkü olan ve servetinin büyük bir bölümünü kaybettiği için küçük kızıyla Paris'e gelmiş bir rantiye olarak tanıtmış. 6 aylık kirayı peşin ödedikten sonra onu odaya ve küçük odaya mobilya almakla görevlendirmişti. İşte geldikleri akşam sobayı yakan ve her şeyi hazırlayan bu yaşlı kadındı. Haftalar gelip geçerken bu ikili bu yoksul viranede mutlu bir yaşam sürdürüyordu. Gün ağarmak üzereyken Kuzet gülmeye, cıvıldamaya, şarkı söylemeye başlıyordu. Çocukların da kuşlar gibi sabah şarkıları vardır. Jovajo bazen onun kırmızı ve çatlaklarla kaplı küçük elini öpüyor. Her zaman dayak yemeye alışmış zavallı çocuk bunun ne anlama geldiğini bilmeden utançla uzaklaşıyordu. Bazen ciddileşiyor ve küçük siyah elbisesini inceliyordu. Artık yırtık pırtık elbiseler değil, yaz giysileri giyen Kuzet sefaletten çıkıp hayatın içine giriyordu. Onu okuma yazma öğretmeye başlayan Jovajo, bazen çocuğa sözcükleri heceletirken hapishanede okuma yazma öğrenmesinin amacının insanlara kötülük etmek olduğunu hatırlıyordu. Şimdi ise amacı bir çocuğa okumayı öğretmekti. Bu nedenle yaşlı kürek mahkumunun yüzüne meleklerin düşünceli gülümsemesi yayılıyordu. Bunun Tanrı'nın insan olmayan bir varlığın öngörüsü, iradesi olduğunu hissediyor, derin düşlere dalıyordu. İyi düşüncelerinde kötü düşünceler gibi içinde kaybolduğumuz dolambaçları vardır. Kuzede okuma yazma öğretmek, onun oynamasına izin vermek, Jovajo'nun yaşamında olup bitenler bunlardan ibaretti. Bazen ona annesinden söz ediyor, bazen dua etmeyi öğretiyordu. Küçük kız başka türlü nasıl hitap edeceğini bilemediği için ona baba diyordu. Saatler boyunca onun bebeğini giydirip soymasını izleyen, şarkılarını dinleyen Jovajo artık yaşamı önemsiyor. İnsanların iyi ve adil olduklarını düşünüyor. Kimseyi suçlamıyor. Bu çocuğu sevdiği için çok yaşlanana kadar yaşamamak için bir neden bulamıyor. Geleceğinin Kuset'in yaydığı parlak ışıklarla aydınlandığını görüyordu. Bazen en mükemmel insanlar bile bencilce düşünmekten uzak duramazlar. Ara sıra onun ileride çirkin bir kız olacağını bir tür keyifle düşünüyordu. Bu şahsi bir görüştü ama aklımızdan geçenleri tam anlamıyla dile getirirsek, Jovajo'nun Kuzet'i sevmeye başladığı sırada iyilik yolunda sebat etmek için böyle bir bağlanmaya ihtiyacı olup olmadığını tam olarak söyleyemeyiz. İnsanların kötülüğünü, toplumun sefaletini bütünlük arz etmeyen ve zorunlu olarak gerçeğin bir yanını gösteren yeni bir bakış açısıyla gözlemliyor, kadının kaderinin Fantine'de kamunun otoritesinin Jove'de cisimleştiğini düşünüyordu. Hapishaneye bu kez iyilik yaptığı için dönmüş, yeni kaderlerle karşı karşıya kalmıştı. Bıkkınlık, bezginlik, tiksinti onu yeniden kavrıyor. Bazen psikoposun anısı bile çok sonraları daha ışıltılı ve muzaffer bir halde yeniden belirmek üzere karanlığa gömülüyordu. Yine de bu kutsal hatıra yavaş yavaş silinmeye başlıyordu. Cesaretini kaybeden Jovajo'nun yeniden kötülüğe meyletmeyeceğini kim bilebilirdi? Sevdi ve gücünü yeniden topladı. Ne yazık ki onun hayatı da Kuset'inki gibi pamuk ipliğine bağlıydı. Kızı korudu. Kız da onu güçlendirdi. Kız onun sayesinde hayata adım atmasını öğrendi. O da kızın sayesinde erdemli bir yaşam sürdürebildi. O çocuğa destek, çocuk da ona dayanak noktası oldu. Ah, kaderin dengelerinin nüfuz edilemez ve ilahi gizemi. Temkinli davranan Jovajo gündüzleri asla dışarı çıkmıyordu. Her akşam alacakaranlık çökerken bazen yalnız, sıklıkla da Kuzet'le birlikte bulvarın en ıssız yan yollarında 1-2 saat geziniyor. Hava karardığında kiliselere, özellikle evinin hemen yakınındaki kiliseye gidiyordu. Kuzet'i yanında götürmediğinde çocuk yaşlı kadınla kalıyor ama bu iyi yürekli adamla dışarı çıkmaktan daha çok keyif alıyordu. Onunla 1 saat gezinmeyi, Catherine'le geçirdiği büyüleyici anlara tercih ediyordu. Elinden tutan Jean Valjean ona güzel öyküler anlatıyordu. Görünen o ki Cosette çok da neşeli bir çocukmuş. Yaşlı kadın ev işlerini ve yemeği yapıp alışverişe gidiyordu. İçinde her zaman biraz ateş bulunan sobayla sıkıntı içindeki kanaatkar insanlar gibi yaşıyorlardı. Jean Valjean mobilyaları hiç değiştirmemiş, sadece Cosette'in odasının camlı kapısının yerine tahta bir kapı koymuştu. Üzerinde hep sarı redingotu, siyah pantolonu, başında da eski şapkası vardı. Yolda onu yoksul sanıyorlar. Bazen yaşlı kadınlar eline bir santim tutuşturuyorlardı. Jean Valjean bir santim alıp onları saygıyla selamlıyordu. Bazen de o dilden bir yoksula rastlıyor, kimsenin görüp görmediğini anlamak için arkasına baktıktan sonra kaçamak adımlarla bahtsız adamın yanına yaklaşıyor. Eline bir bozuk para, sıklıkla da gümüş bir frank bırakıp hemen oradan uzaklaşıyordu. Bu yaptığı sakıncalı bir işti. Mahallede adı sadaka veren dilenciye çıkmaya başlamıştı. Çevresindekilere sürekli kıskanç ve dikkatli bakışlar yönelten, asık suratlı, yaşlı asıl kiracı fark ettirmeden Jean Valjean'ı gözetliyordu. Biraz sağır olduğu için çok gevezeydi. Biri altta, biri üstte olmak üzere hep birbirine değen iki dişi kalmıştı ağzında. Hiçbir şey bilmediği için Vauvermel'den geldiği dışında hiçbir şey söyleyemeyen Cosette'e sorular sormuştu. Bu dedikoducu kadın bir sabah Jean Valjean'ın kendisine garip gelen bir ifadeyle evin kullanılmayan odalarından birine girdiğini gördü. Onu yaşlı bir dişi kedinin adımlarıyla izledikten sonra hemen karşıdaki kapının yarığından kendini belli etmeden gözetlemeye başladı. Jean Valjean kuşkusuz tedbirli davranmak için sırtını hep bu kapıya dönerdi. Cebinden bir yüksük, bir makas ve bir iplik çıkardığını, redingotunun astarının alt köşesini söktüğünü ve oradan sarımtırak bir kağıt parçasını çekip aldığını gören yaşlı kadın dehşete kapılarak bunun 1.000 frank olduğunu fark etti. 1.000 frankı hayatında ikinci ya da üçüncü kez gördüğü için korkuyla uzaklaştı. Birazdan yanına gelen Jean Valjean, ondan dün 6 aylık kira geliri olarak aldığını söylediği bu 1.000 frankı bozdurmasını istedi. Nereden almış olabilir diye düşündü yaşlı kadın. Dün akşam saat 6'da dışarı çıkmıştı ve banka hiç kuşkusuz o saatte kapalı olmalıydı. Parayı bozdurmaya giderken tahminler yürüttü. Hakkında konuşuldukça abartılan bu 1.000 frank, Kutsal Mahsel Sokağı'nın dedikoducu kadınlarının ürkütücü söylentiler yaymasına yol açtı. Birkaç gün sonra Jean Valjean kollarını sıvamış bir halde koridorda testereyle odun kesiyor. Cosette de hayranlıkla onun odun kesişini izliyordu. Odada tek başına temizlik yapan yaşlı kadın bir çiviye asılı duran redingotu dikkatle inceledi. Astar yeniden dikilmişti. Redingotu eliyle iyice yokladığında alt köşelerde ve koltuk altlarında kalın kağıtlar bulunduğunu hissetti. Bunlar hiç şüphesiz 1.000 frank desteleriydi. Kadın ayrıca redingotun ceplerinde iğnelenen makaslardan, ipliklerden başka kalın bir cüzdanın, büyük bir bıçağın ve şüpheli bir ayrıntı olarak farklı renklerde birçok periyon bulunduğunu gördü. Redingotun her cebi adeta beklenmedik olaylar karşısında alınacak önlemleri içeriyordu. Kutsal Midah yakınlarındaki kullanılmayan bir kuyunun bileziğinde Jean Valjean'ın her geçişinde birkaç santim sadaka verdiği, bazen de sohbet ettiği bir yoksul otururdu. Bu dilenciyi çekemeyenler onun sivil polis olduğunu söylüyorlardı. 75 yaşındaki bu adam sürekli dualar mırıldanan bir kilise hademesiydi. Bir akşam yanında Cosette olmadan oradan geçen Jean Valjean, henüz yeni yanan sokak fenerinin altında her zamanki yerinde oturan dilenciyi fark etti. Bu adam genellikle dua edermiş gibi yere doğru eğilirdi. Jean Valjean yanına gidip her zamanki sadakasını verdiği sırada dilenci aniden kafasını kaldırıp bakışlarını ona sabitledi. Ardından hızla başını öne eğdi. Bir şimşek andıran bu bakışlar Jean Valjean'ın içini titretti. Sokak fenerinin ışığında sanki yaşlı kilise hademesinin sakin ve dingin yüzünü değil, tanıdık ve ürkütücü bir çehreyi görmüştü. Kendini karanlıkta aniden bir kaplanla yüz yüze gelmiş gibi hissetti. Soluk almaya, konuşmaya, olduğu yerde kalmaya, kaçmaya cesaret edemeden paçavradan bir takkenin kapladığı başını öne eğen ve kendisinin hala orada olduğunun farkında değilmiş gibi görünen dilenciyi inceleyerek ürkmüş ve taş kesilmiş bir halde geri çekildi. O garip anda bir içgüdünün, belki de gizemli korunma içgüdüsünün etkisiyle hiçbir şey söyleyemedi. Dilencinin boyu üzerindeki yırtık pırtık giysilerle aynıydı ve görüntüsü her günkü gibiydi. Yok canım, dedi Jovajo. Aklımı kaçırdım galiba, hayal görüyorum. Bu mümkün değil. Ve kafası iyice karışmış bir halde eve döndü. Gördüğü bu yüzün Java'ya ait olduğunu kendine itiraf etmekte zorlanıyordu. Gece düşünürken kafasını bir kez daha kaldırması için adama soru sormadığına pişman oldu. Ertesi akşam hava kararırken yine oraya gitti. Dilenci her zamanki yerindeydi. İyi akşamlar ihtiyar, dedi Jovajo, sadakasını verirken kararlı bir şekilde. Dilenci kafasını kaldırıp hüzünlü bir ses tonuyla. Teşekkürler iyi yürekli beyefendi, dedi. Bu adam kilise hademesiydi. Jovajo içinin rahatladığını hissedip gülmeye başladı. Şu işe bak, onun Java olduğunu nasıl düşündüm, dedi içinden. Ah şu işe bak, yoksa artık hayal mi görmeye başladım ve artık bu konuyu hiç düşünmedi. Birkaç gün sonra akşam 8'e doğru odasında Kuzete yüksek sesle kelimeleri heceletirken evin kapısının açılıp kapandığını duyduğunda bu işte bir gariplik olduğunu hissetti. Evin diğer kiracısı olan yaşlı kadın mum yakmamak için hava kararır kararmaz yatardı. Kuzette susmasını işaret eden Jovajo birinin merdivenden yukarı çıktığını işitti. Belki de yaşlı kadın hastalanmış, eczaneye ilaç almaya gitmişti. Dinlemeye devam etti. Adımlar ağırdı ve bir erkeğinkine benziyordu. Ama yaşlı kadının kalın ayakkabıları vardı ve hiçbir şey bir erkeğin adımlarına yaşlı bir kadınınki kadar benzemezdi. Yine de Jovajo mumu söndürdü. Kuzete alnını öpüp, hadi şimdi sessizce yatağına git derken adımlar durmuştu. Karanlıkta hiç kımıldamadan iskemlesinde sırtı kapıya dönük halde oturan Jovajo soluğunu tutarak sessizce bekledi. Uzun süre sonra hiçbir ses duymayınca gürültü çıkarmadan arkasını döndü ve bakışlarını kapıya yönelttiğinde anahtar deliğinde bir ışık gördü. Bu ışık kapının ve duvarın karanlığında kasvetli bir yıldız gibi görünüyordu. Kuşkusuz orada elindeki mumuyla içerisini dinleyen biri vardı. Birkaç dakika sonra ışık uzaklaştı ancak ayak sesleri duymamıştı. Bu durum kapıyı dinleyen kişinin ayakkabılarını çıkardığını belirtiyordu. Giysileriyle yatağına giren Jovajo sabaha kadar gözünü kırpmadı. Gün ağardığı sırada yorgunluktan içi geçmiş bir haldeydi. Koridorun dibindeki bir tavan arasına açılan bir kapının gıcırtısıyla irkildi. Ardından dün gece merdivenleri çıkan aynı ayak seslerini duydu. Adımlar yaklaşıyordu. Yataktan fırlayıp gece eve giren ve kapısını dinleyen kişiyi görebilmek umuduyla gözünü kapının oldukça geniş olan anahtar boşluğuna dayadı. Gerçekten de bu kez Jovajo'nun kapısının önünden hiç durmadan geçen bir adamdı. Koridor adamın yüzünün seçilemeyeceği kadar loştu. Ama adam merdivenin başına geldiğinde dışarıdan sızan bir ışık hüzmesi onun silüetinin belirmesini ve Jovajo'nun sırtını tamamen görmesini sağladı. Üzerinde uzun bir redingot, koltuğunun altında bir baston olan bu adam uzun boyluydu. Jovajo, Javert'in ürkütücü yakalığını gördü. Jovajo onu bulvara bakan penceresinden izleyebilirdi ama pencereyi açmak gerektiğinden buna cesaret edemedi. Bu adam içeriye kendi anahtarıyla kendi eviymiş gibi girmişti. Bu anahtarı ona kim vermişti? Bu ne anlama geliyordu? Sabah 7'de Jovajo temizliğe gelen yaşlı kadına anlamlı bakışlar yöneltse de hiçbir şey sormadı. Kadının halinde hiçbir değişiklik yoktu. Odayı süpürürken, "Monsieur, dün gece eve birinin girdiğini duydu mu?" diye sordu. Bu yaşta ve böyle bir bulvarda akşamın 8'i gece sayılırdı. "Evet, gerçekten de," diye yanıtladı doğal bir ses tonuyla. "Gelen kimdi?" "Evin yeni kiracısı." İsmi nedir? Tam olarak hatırlamıyorum. Domant gibi bir şey. Bu Monsieur Domant ne iş yapıyormuş? Onu sansar gözleriyle inceleyen yaşlı kadın. Sizin gibi bir ranti, dedi. Belki de kötü bir niyeti yoktu. Yine de Jovajo bu işin altında bir şeyler yattığını sezer gibi oldu. Yaşlı kadın gittiğinde bir dolaptan aldığı 100 frank kadar bir parayı cebine koydu. Paranın sesinin duyulmaması için ne kadar önlem alsa da elinden kayan 5 frank yerde gürültüyle yuvarlandı. Alacakaranlık çökerken aşağı inip bulvarın her yanını dikkatle inceledi. Kimseyi göremedi. Bulvar tamamıyla ıssız görünüyordu. Yine de biri ağaçların arkasına gizlenmiş olabilirdi. Yukarı çıktı. "Gel," dedi Kuzede. Kızın elinden tuttu ve birlikte dışarı çıktılar. Burada az sonra ve daha ileride okunacak sayfalar için bir not düşmek gerekli görünüyor. Bu kitabın kendinden istemeyerek söz etmek zorunda kalan yazarı uzun yıllardan beri Paris'te yaşamıyor. O ayrıldıktan sonra Paris bir dönüşüm geçirdi. Paris artık yazarın kendisine yabancı gelen bir şehir. Hayata bakış açısının şekillendiği Paris'i sevdiğini söylemeye gerek yok. Hafızasına coşkuyla kazıdığı gençliğinin Paris'i yıkımlar ve yeni inşaatlardan dolayı artık mevcut değil. Onun Paris'ten hala varlığını sürdürüyormuş gibi söz etmesi hoş görülsün. Yazarın okuyucuyu şu caddede şu ev vardı diyerek gezdireceği yerde bugün o ev ya da o cadde olmayabilir. Okurlar gerek duyarlarsa bu değişimleri yerinde inceleyebilirler. Yeni Paris'i bilmeyen yazara gelince o kendisi için çok değerli olan o hayalleri gözlerinin önüne getirerek yazıyor. İlk çocukluğundan beri yaşadığı bu kentte geriye o günlerden bir şeyler kalmış olduğunu, her şeyin tamamen yok olup gitmediğini düşlemek ona keyif veriyor. İnsan çocukluğunun geçtiği bir şehre sürekli olarak gelip gittiğinde geçtiği yollara dikkat etmez. O çatıların, o kapıların, o pencerelerin kendisi için bir anlam ifade etmediğini, o duvarların kendine yabancı olduğunu, o ağaçların sıradan bir manzara teşkil ettiğini, içine girilmeyen o evlerin hiçbir işe yaramadığını, üzerinde yürünen o kaldırımların taşlardan ibaret olduğunu düşünür. Daha sonraları orada olmadığınızda o caddeler, o sıradan ağaçlar gözünüzde tüter. O çatıların, pencerelerin, kapıların eksikliğini hisseder. Hiç kimsenin girmediği o evlere her gün gerildiğini, o kaldırımlarda ruhunuzu, yüreğinizi, kanınızı bırakmış olduğunuzu fark edersiniz. Anılarınızda sakladığınız, artık göremediğiniz ve belki de hiç göremeyeceğiniz tüm bu yerler kederli bir sevince dönüşüp melankolik bir görünümle size geri döner. Kutsal toprakları sizin için görünür kılarken adeta tüm Fransa'yı gözlerinizin önüne sererler ve onları o zamanki hayalleriyle sevmeye, anlamaya devam edip aynı şekilde kalmaları için ısrar ederseniz, çünkü bir ülkenin görünümüne bir annenin yüzü gibi bağlanılır.